Kara Ağaç Hayaletleri.
Merhaba sevgili Trakya Üniversitesi Radyosu dinleyicileri. Korku edebiyatından görsel ürünlere, korku kültürünü, ürünlerini, üretimlerini konuştuğumuz Kara Ağaç Hayaletleri her cuma ve pazar olduğu gibi yine sizlerle buluştu. Ben Mehmet Berk Yaltırık.
Ben Berkay Sarmacı.
Bu haftaki konumuz yapay zeka ve korku. Ama programa başlamadan önce bir ufak duyurumuz olacak yine. Değerli dinleyicilerimize bir duyurumuz var. Kara Ağaç Hayaletleri programımızın son bölümünde sizden gelen korku anlatıları özel bölümü olacak. 27 Şubat 2028 Perşembe tarihine kadar bize büyüklerinizden, ailenizden, çevrenizden duyduğunuz, dinlediğiniz anlatıları, korku anlatılarını, efsane ve rivayetleri, başınıza gelen, yaşandığını söylediğiniz hikayeleri bize aktarabilirsiniz. Siz yazıp yollayın. Yayında seçtiğimiz anlatıları okuyacağız. 27 Şubat 2028 Perşembe tarihine kadar vaktiniz var.
Evet, bugün konumuz yapay zeka ve korku başlığı altında konuşacağız.
Aslında bizim amacımız makineleşme ya da insanın kendi eliyle yarattığı korku ve dehşet üzerindendi ama bir noktada konu çok da aktüel bir konu oldu ve bu dehşetin tam ortasında bulunduğumuz için bir anlamda yapay zeka ve korkuya geldi ve o yüzden biz bu başlık üzerinde karar kıldık kendi aramızda bu konuyu seçerken.
Bunun kökeni nerede başlıyor edebiyatta, bu yapay zeka korkusunun ilk tohumları? Tabii o dönem yapay zeka korkusu denmiyor buna tabii ama özdeşim kurabileceğimiz örnek olarak.
Ya mesela Antik Yunan'da tunçtan yapılan bir heykel var. Bir şekilde mekanizmayla canlandırılmış robot. İsmi aklımda değil şu an. Onu böyle bir sahilde karaya çıkan, denizden karaya çıkan yolculara yakalayıp saldırdığını falan okumuştum. Edebiyatta insanın kendi eliyle yarattığı dehşetin belki ilk örneklerinden biridir. Ama en meşhur ilk örneklerden biri, belki en meşhur ilk örnek, meşhur Frankenstein. En meşhur ilk örnek dememin sebebi şu. Frankenstein'den önce de benzer motif ya da temalar var. Mesela Prag'daki Yahudi cemaati arasında Golem diye bir hikaye var, efsane var. Orada işte bir Berloev adında bir haham, rivayete göre 1200'lerde orta çağda yaşamış. Hadi o hikaye geçtiği mekanlar duruyor hala. Çekya'nın başkent Prag'da. Ki Prag'da yani böyle eski simyacıların, büyüyle uğraşanların, garip ilimlerle uğraşanların toplandığı bir yer orta çağda. Hani kolay kolay Engilisyon'a girip duhul etmediği bir yer olduğu için orada toplanmışlar herhalde. Neyse, orada işte orta çağda hikaye göre bir haham kendi kabala mucibince, o kabala inanışı mucibince ona göre kilden bir insan, bir homongolos, insansı bir varlık yapıyor ve daha sonra bunun başına işte İbranice ebed kelimelerini yazıyor. Bu yaşam demek işte onların İbranice'de ve böyle olduğu zaman o varlık kalkıp hareket edip o hahamın hizmetinde ya işlere yardımcı oluyor. Saldırganlara karşı koruyor işte şeyi, onların havralarını falan. Fakat daha sonra şöyle bir durum oluyor. Her cumartesi işte şabat zamanı o başındaki E harfini silmek zorunda ki hareketsiz kalsın canavar. Bu da met oluyor kelime, yani ölüp demek İbranice'de. Bunu bir gün yapmayı unutunca o golem kontrolden çıkıp insanlara saldırıyor ve zorlukla durdurularak kile dönüştürülüyor. İşte hikayeye göre bugün hala o hikayenin geçtiği sinagogun çatı katında o kil parçasının kalıntıları duruyormuş. Böyle hikayeler var. Ve bu golem çok meşhur bir hikaye. Mary Shelley'in de Frankenstein karakterini ya da model Prometheus dediği, çünkü Prometheus da insan yaratmıştır yani Yunan mitolojisinde. Ama aslında oradaki model Prometheus da insan yaratmak isterken bir canavar yaratır ister istemez. Öyle birine hayat verir. Ve ister istemez de bir korku figürlerinden birine ve hatta çılgın profesör, dahi profesör tiplemesine de hayat vermiştir aynı zamanda. İlk örneklerinden biridir.
Yani bunlar aslında direkt şablon olarak
alabileceğimiz örnekler. Evet, yani golem bunu ilham kaynağı ama nasıl okudu, nerede okudu bunu kestiremiyoruz. Sadece tahmin edebiliyor edebiyat tarihçileri. Mary Shelley Frankenstein de bu arada yani korku hikayesi yazalım, hadi hayalet hikayesi yazalım. Bassi üzerinde o 1816'daki Diodati villası buluşmasında ortaya çıkmış bir hikaye. Polidori'nin vampir romanı gibi. Polidori de Lord Byron'ın doktoru biridir. Ve Mary Shelley'in orada anlattığı aslında Frankenstein bir doktor değil, bir bilim adamı da değil. Bir alim, hani böyle eskiden soylular böyle çeşitli ilimlerle, bilimlerle uğraşıyorlar ya, disiplinleşme ya da uzmanlaşma yok eski zamanda. Öyle bir alim, kendisi kusursuz ve işte ölümü yenmeyi ve aynı zamanda kusursuz bir insan, işte insana hayat vermeyi düşünüyor ki romanı yazıldığı dönem aydınlanma çağının hani sonları, insanlar işte fikirle, bilimle, rasyonaliteyle birçok sorunu çözüleceğini düşünüyorlar ama bir yandan da kanlı ihtilaller dönemi o dönem, işte Fransız ihtilali olsun, işte Almanya'daki 1848 ihtilalleri olacak sonradan falan, yani çok karışık ve kaotik bir dönem ki sonrasında zaten Balkan Harbi'dir, Cihan Harpleri'dir, hani dünya savaşları çıkacak, Öyle bir dönem, öyle bir Avrupa. Ve bu edebiyat türü, korku edebiyatı, o çalkantılar içerisinde ortaya çıkmış ve bu eserlerin ilk üretimlerinden biri. Ve Frankenstein klasik korku anlatısına uymuyor. Aslında Frankenstein'in korku kaynağı o canavarın ya da yaratılan kişinin ya da hayat verilen varlığın bir şekilde kontrolden çıkıp sahibine baş kaldırması ve kendi benliğini keşfettikten sonra dehşete dönüşmesi, ki biz bunu o zaman için çok afaki buluyorduk ama artık yapay zekanın, işte duygusal robotların da duygulara yakın işte hislerde bulunabileceği öngörülüyor vesaire, bu tartışmalar olduğu günümüzde artık bu daha somut bir korku. Dolayısıyla Frankenstein ve Golem'de çok afaki işlenen bir dehşet. Bugün bizim günümüzde hayatımızın bir parçası ki yani. Düşünün, bir akıllı evde yaşıyorsunuz. Hani komutlarla, bilgisayar komutlarıyla, saatinizden ve telefonunuzdan verdiğiniz komutlarla yaşayabildiğiniz bir ev. O ev ya hacklenirse, ya kontrolden çıkarsa, ya sizi bir yabancı gibi algılarsa ne olacak o evin içinde yani? Bu tür dehşet öğeleri de var artık yani. Ve dolayısıyla biz bununla İçli dışıyız ki bunun gibi bir dizi konuyu zaten bugün Berkay'la tartışacağız burada bu programda.
Evet, elektrikli arabam ya hacklenirse veya işte Christine romanındaki gibi
Ya
bir şey olursa,
Stephen
delirirse.
King'in ölümsüz karakterlerinden katil araba Christine'ler nasıl
Evet.
unutulabilir?
Ya bu hakikaten şu anda çok hayatımızın içinde olan ve daha da artacak bir durum söz konusu. Artık
Sinema ve
işte
edebiyatta senin aklında kalan başka örnekler var mı böyle?
aklımda kalan Isaac Asimov'un bir kitabı var. Okumadım ama örnek olarak bu gösteriliyormuş.
E şey de var gene, Asimov'un Ben Robot'ta var ya meşhur, işte 3 robot
Evet.
yasası, o da Asimov'undur. İşte kural bir, robot asla işte kendisini programlayan kişiye saldıramaz, öldüremez. İlk kuraldır bu.
Ama işte bu tarz
Evet.
eserlerde bütün kuralların ihlal edildiği, kontrolden
Evet,
çıkmasıyla
evet.
ilgili hikayeler hep işliyoruz ki bu hikayelerin işlenmesi bence gerekiyor çünkü gerçekte de olabilecek bir şey. Ama biz şu anki dünyamızda daha çok hani yapay zekanın bilinç kazanması gibi bir durum şu an söz konusu yok. Daha çok insanların manipüle etmesi veya hacklenmesi üzerinden sanırım gerçek hayatta bayağı bariz tehlikeler yaşayabiliriz veya savunma sistemlerine çok fazla entegre edildiğinde hakikaten belki Terminator filmindeki gibi Skynet gibi bir şey
Ya
yaşadık.
ona geleceğim. Ben Terminator filmini ilk izlediğimde ya çocuğum bir de mantığını oturtamamıştım. İşte Skynet diye bir savunma protokolü var. Yapay zeka ve bir noktada insanlığın yok edilmesi gerektiğini hükmettiği için insanlar savaş açıyor. Hani ve insanlar versus makineler durumu ortaya çıkıyor.
Matrix'te de öyle değil miydi aslında?
Evet.
Simülasyona hapsediyordu insanları.
İlginç bir film daha var. The Game diye bir film var. İsmi farklı olabilir. 80'lerde yapılmış bir film. 2000'lerde de bunun remake'i yapıldı. Bir hacker çocuk bilgisayarıyla, 80'li yıllarda var, liseli bir çocuk, Amerikan işte savunma sistemine giriyor. Ve o savunma sistemine girip şeyin ayarlarını değiştiriyor, bir yapay zeka savunma sistemini, ve tehdit moduna geçiyor. Ve bir daha geri de alamıyor. Tehdit moduna geçince belli bir saat içerisinde şey, bütün nükleer füzeleri ateşleyecek. Sovyetleri ve dünyanın farklı yerlerine karşı. 80'li yılların filmi ve bir zaman yarışı başlıyor. Bütün kolluk güçleri çocuğun peşinde. Çocuk da makineye kapatmak için makineye ulaşmaya çalışıyor bir şekilde, hani hayatta kalabilmek ve onu kapatabilmek için. Yani burada aslında ve yapay zekayı orada konuşarak ikna ediyordu bildiğin o filmde. Yani spoiler olacak biraz ama yani detaya girmedim. Merak edenler izleyebilir. Filmin tam adını hatırlamıyorum burada. The Game diye kalmış ama başka olabilir. Ben YouTube'daki kayıtta gene yorumlara eklerim, sabit yoruma ismini. Dolayısıyla ben onu şey, Terminatör'ü bu filmi izledikten sonra, bu filmi de çok geç izledim. Terminatör daha da bir oturdu aklına yani. Evet, yani yapay zeka dediğimiz bir gün böyle bir güvenlik sistemi insanlığın ya da işte kendisini programlayanların tehdit olduğunu varsayıp da kendini savunmaya alırsa ne olacak ki? En son zaten The Company, değil mi?
The Companion.
The Companion diye bir film izledik en son sinemada işte. Orada da o tema vardı yani. Android çok iyi teknolojiyle, işte son teknolojiyle üretilmiş insansı robotlar. Bir anlamda bilinç kazanıp kendilerini savunma moduna alıp hayatta kalmak için insanlara karşı. Aslında teması çok enteresan yani. İnsana karşı bu sefer hayatta kalma mücadelesi veriyor yapay zeka. O da enteresan bir konuyla işliyor konuyu.
Evet, 2020'lerde yapay zeka temalı korku filmleri artmaya başladı baya. Tam bu dönemi anlatan işler çıkmaya başladı. Megan filmi de öyle aslında. Yani direkt yani Chucky formatını almış aslında ama çok günümüz kuşağına ve günümüz problemlerine uyarlamış. Megan filmi de iyidir o açıdan yapay zeka korkusu için. Bunun oyun dünyasında da çok fazla işte örnekleri var. Yapay zekanın işte karakterleri yani oyuncuları manipüle ettiği, tehdit oluşturduğu işte durumlar. Sistem Şok, Detroit Become Human. Yapay zeka temalı oyun çok fazla var zaten ama bir de bunun daha gerçek somut bir şey olarak hani eserden çıkıp şu an. Hani hakikaten dijital canavar haline gelme durumu var. İşte deepfake teknolojisiyle sahte
Aa,
hallerin,
evet.
sahte
Sahte görüntü de
yüzlerin.
oluşturuluyor, değil mi?
Evet, insanlar bunu hakikaten kanabiliyor. Özellikle hani yeni kuşak değil de eski kuşağı çok manipüle edebilecek, kandırabilecek şekilde tasarlıyorlar bunları ve bayağı manipüle ediliyor insanlar aslında. Bu da büyük bir problem. Ya da işte algoritma olarak da şey olabilir mesela yapay zeka ileride yani insan beynindeki direkt korkuyu işte anlayıp optimize ederek yani önümüze direkt kişisel korkularımız neyse onları da tasarlayıp sunabilir.
Bu gibi şey başlı başına bir kurgu konusu olabilecek bir şey ama aynı zamanda da olabilecek bir şey de içindeyiz ya. Yani o çok
Evet.
ilginç geliyor.
Yani insanların korkularını veri olarak alıp bunu kullanabilir. Böyle şey olabilir yani.
Peki bilgisayar oyunlardaki temalar nasıl işleniyordu burada?
Hani aralarında oynadıklarım da oldu. Yine çok temel şablonu alıp aslında şey yapıyorlar. İşte Frankenstein'deki şablonu, yani Matrix'teki şablonu alıp veya Terminator'daki şablonu alıp onun oyunlaştırılmış versiyonları gibi. Daha distopik şeyler de var tabii
Ya da
içinde.
Dark City
Gibi.
filmindeki Matrix'in ilham kaynağı ya o Dark City.
Evet.
Onu da spoiler'ı vermeyelim. Arkadaşlar merak ederler izlesin.
Ya temelde hepsi aynı gibi ama çok farklı stilde, farklı anlatılarda, grafiklerde sunuyorlar yani.
Karşımıza iki durum çıkıyor. Bir, yarattığımız, bizim yani oluşturduğumuz teknolojinin bize karşı dönmesi, bu bir dehşet. Bir de dijital dehşet var. İşte
Evet.
bu Cyberpunk gibi oyunlarda ya da Blade Runner gibi filmlerde cyber manyak dediğimiz tipler oluyordu ya böyle. Bunlar bilgisayar aygıtlarıyla kendilerine vücut parçaları yapmış insanlar ve bir noktadan sonra artık insan mı android mi o ayrım kalkmış aradan ve bir hacklenerek ya da virüsle kendilerini kaybedip canavarlaşabiliyorlar. Dolayısıyla burada bizim karşımıza bir makinenin kontrolden çıkması kadar bir dijital dehşet de karşımıza çıkıyor. Dijitalde daha sanalda gerçeklikle alakalı, sanal gerçeklikle alakalı bir konu ortaya çıkıyor. Mesela benim bir korku hikaye vardı. Beyin estetiği diye geçiyordu. Bu Roket dergide yayınlanan bir hikaye. Orada bir medeniyet keşfediyordu işte. Şey, çökmüş medeniyet arkeolojisi diye bir grup. Bunlar bir medeniyet keşfediyorlardı. Medeniyet kendi kendine nasıl çökmüş işte. Kendilerini böyle çok iyi hayaller gösteren, hayaller yaşatan cihazlara bağlayıp sadece işte serum vesaire alarak belli bisiklet pedallarını çevirerek bir enerji üreten bir idam biçimi idam yapmış o medeniyet. Fakat bir noktadan sonra o medeniyet durmuş. Çünkü bir noktadan sonra onların o hali ve dünyadaki kasvet o hale gelmiş ki serumu takanlar da bir noktadan sonra kendilerini makineye kapatıp sonsuza kadar hani orada yok olup gitmişler. Böyle bir tema işlemiştim. Yani bir de bunun
Bu hikayeye
bir
nereden ulaşabiliyoruz?
ben sana dosyasını özelden atalım ama Roket Dergi var. Hala satışta. Piyasada var. Roket
Orada.
Dergi'nin ilk ya da ikinci sayısında yazmıştım galiba. Oradan okuyabilirler arkadaşlar. Bir şey de var bak yine ondan da bahsedeyim. Türkiye'de Neon Nexus diye bir dergi var. Cyberpunk temalı. Ben oraya da bir öykü gönderdim. Telif hakkı diye. Orada da şuydu. Gene bir arkadaş arası sohbette hayal etmiştim. İşte benden iki tane daha var. Biri işte etkinliklere gidiyor. Biri kitap yazıyor falan. Ben de rahat yaşıyorum diye. Öyle bir hikaye. Sonra
Suspense gibi.
ne oldu? İşte ben hayalimde daha canlanırken bu. Ulan birinden biri beni ya da diğerlerini ekarte ederse ne olacak? Hani kendimi derdimi nasıl anlatırım diye ve ortaya öyle bir hikaye çıkmıştı. Telif hakkı diye. O da Neon Nexus dergide yayınlandı. Oradan okuyabilirler. Ya birinci sayısında çıkmıştı galiba. Oradan bakabilirler arkadaşlar da gene. Bulurlarsa. Satılıyor piyasada çünkü bu dergiler. İnternet üzerinden vesaire.
Evet, burada yine yani yapay zeka işte makine korkusu olarak yine daha temel köklere bağlı bir örnek olarak bir teori var. Uncanny Valley, tekinsiz vadi,
Evet.
ürkütücü vadi teorisini konuşabiliriz. Onun korkudaki yeri.
Aa evet.
Aslında bu direkt yani bizim yapay zeka korkumuzu dijital değil de daha dış işte robot korkusu. Aslında robot korkusunu veya işte oyuncak korkusunu tetikleyen bir unsur gibi.
Bunu şöyle açalım. Bu yıllar önce daha Facebook'a falan da düşen bir konuydu çünkü. Bebeklere bir deney yapılıyor. İşte yeni doğmuş ya da işte 5, 4, en büyüğü 5-6 aylık bebeklere bazı oyuncaklar gösteriliyor. Bebekler oyuncak olduğu bariz olan oyuncaklara sarılırken insana çok benzeyen insansı oyuncaklardan korktuğu fark ediliyor. Çünkü bebek de olsa şimdi insanın göz hareketleri falan bebekler çok dikkatli ya. Göz hareketi ve mimik olmaması bir miktar ve ya bu insana benziyor ama insan değil korkusu daha o yaşlı insanda tetiklenebiliyormuş ve bu tekinsiz vadi kavramını bu deney üzerinden paylaşıyordu insanlar. Yani haber sitelerinde falan bu deney çerçevesinde hep yazılmıştı. İşte insanlar insana benzeyen insansı varlıklara dehşete düşürüyor ki bizim uzaylı tasarımlarımız da mesela uzaylı deyince insanın aklına değil mi böyle daha bir yaratıkımsı geliyor ya böyle insana benzeyen ama insan gibi de değil. Bizim halk edebiyatında da şey yani sözlü anlatılarda da şey üç harfli tasvirleri nasıl insana benziyor ama bakışı ya da işte ayakları ters diyoruz bir anormallik oluyor. İnsanlar doğaüstü varlıkları bilebilmek için hep bir terslik ya da bir eksiklik atfetmişlerdir yani. İnsana ait olmayan bariz bir iz. Ve bu bir korku kaynağı. Dolayısıyla bu tekinsiz vade dediğimiz mevzuda da işte mesela robotların yürüyüşünden korkan insanlar biliyorum ben. Yorumlarda yazıyorlar. Bu robotları böyle yani siz tek biliyorsunuz ama ya bunlar bize dönerse bir korku yaratıyor. Robotların yürüyüşü de bir garip ya böyle bir tekinsiz. İnsana benziyor ama insan gibi değil. Dolayısıyla o da bu tekinsiz vadi kavramının içerisine giriyor biraz açıkçası.
Peki geleceğini nasıl görüyorsun? Yani şimdi yapay zekayla üretilen birçok yazı, işte
Ha.
korku görseli,
Bir korkuyu biz yazarlar ve üreticiler için
yani
geçerli. Yapay zeka
bu
işi bizi elimizden alacak mı?
ileride nasıl etkileyecek sence?
Ya işte şimdi böyle yapay zekanın bir bu çok afaki gibi gelen dehşetleri var. Bir de günlük hayatın içerisindeki bir dehşet var. Bizim birçok yazar hatta daha doğrusu bunu çizerler daha çok hissediyor şimdi. Hani yazarda edebiyatta çok o kadar yani edebiyatta söz konusu değil pek ama çizerler ya özellikle illüstratörler, ressam arkadaşlar. İşte yapay zeka işi bizi elimizden mi alacak korkusu var. Çünkü Amerika'da biliyorsun bir protestolar yapıldı geçen yıl. İşte üretimlerde yapay zekanın sınırlandırılması vesaire. Mesela Instagram'da bir yapay zeka destekli bir şey kullanıyorsa uyarı çıkıyor mesela. Bu yapay zeka ile
Ben
üretilmiştir diye.
şeyi gördüm. Bu yeni bir haber. Artık Amerika'da üretilen kitaplara, şeylere damgası vurulacakmış. İnsan tarafından üretilmiştir. Damgası vurulacakmış.
Aa bak
Evet.
ya şimdi de
O raddeye gelmişiz yani.
Terminatör'ü yaşıyoruz
O
hocam
raddeye
şimdi.
gelmişiz.
Skynet artık canımız okur. Ve dolayısıyla burada illüstratörler daha çok korku hissediyor. Yani bizi devre dışı bırakacak. Çünkü zaten ya illüstratörler zaten çoğu freelance çalışan ve doğru düz hani belli kazancı olmayan insanlar. Ve şimdi bir de yapay zeka işin içine girdikten sonra düşünsene abi şimdi ona para vereceğiz deyip kolaya kaçıyor. Bir de bunun işte edebiyat boyutu var. Çünkü çeviride biliyorsunuz bir yayına bir isim vermeyeceğim. Biz aslında öyle bir çevirmen yok. Yapay zeka kullandık değil mi? Linçlendiler bayağı. Ve sonra şu konuşuldu. Aslında birkaç yayınevi daha yapay zekaya çeviri yaptırıyor. Ve bir de bu fark edilir değil. Niye biliyor musun? Şimdi yapay zeka çeviri yapıyor. Evet. Onu eğer bir de bir insan kontrol edip elden geçiriyorsa hiç sıkıntı olmuyor. Yani yutulabiliyor yani şey olarak.
Ya.
Dolayısıyla burada yani bak çevirmenler falan topun ağzında çizerler. Yazarlar da topun ağzında. Çünkü şöyle topun ağzında. Sen kendi edebi üslubunu belirlemişsen okur bir kere seni arar bak. Yani bu adam yazsın der ama ya atıyorum böyle hiç tasvirsiz falan düz metinler üreten iyi fikirler bulan bir adamsın ama bir yazarsın diyelim ki. İşte yapay zeka seni işsiz bırakabilir. Çünkü o üretebilecek. Daha kısa sürede bedava bir şekilde üretebilecek yani o hikayeyi.
Ya bu arada tasarım dedik yani illüstrasyonlar yapan insanlar, tasarım yapan insanlar işsizlik alacak. Ya
Evet.
şu an şey gibi de bir durum var. Atıyorum sen güvendin insan birinin çizimini istiyorsun. Ya o adamın da yapay zekalı o tasarımı baz aldığını mesela bilemeyiz. Adam da belki yapay zekanın tasarımı yaptırdı.
Tabii.
Sana öyle sattı bunu.
Rötuşlar da yaptı falan. Böyle
Evet,
bir
onun
endişe
da bir
var.
garantisi yok yani. Hani işsiz mi kalacak diyorsan o adam da yapay zekalı sana hani ben insan eliyle yaptım deyip şey yapabilir, kandırabilir seni.
Ya Beria'da şöyle bir dehşet konusu daha söyleyeyim sana şaşıracaksın. Şimdi yapay zeka, ya insan zihni zaten son yıllarda tembelleşmeye başladı. Ben 2000'lerde hatırlıyorum 2008'de 2007'de haberlerde şöyle bir konu tartışılıyordu. Google hastalığı bu nedir? Google hastalığı insanlar Google'da çıkan 2-3 cümlelik arama sonuçlarına bakarak bir şeyleri araştırıp kökenini ardına inmemeye başlamışlardı ve diyor ki bu böyle devam ederse de insanlar yakında diyor çok böyle karmaşık bilgileri kavramada sıkıntı yaşayacak diye. Yıllar yıllar sonra biz 2020'lere geldiğimiz zaman görüyorum ki bırak ödev yaptırmayı yapmayı insanlar alelade bir şey için de mesela direkt ChatGPT'ye falan soruyorlar mesela. Fakat ChatGPT de yani kendi taradığı ya da kendisine yüklenen bilgiler neticesinde bir sonuç verebiliyor. Dolayısıyla burada bir zihin tembelliği konusu da var yani. Acaba İdeokrasi filmindeki gibi çok düz mantık düşünen insanlar mı daha yaygın hale gelecek diye. Çünkü onun rahatlığı var bir de konforu var. Ben ansiklopediye bakarak ödev yapmış bir nesilden geliyorum şimdi. Ben bir konuyu araştırırken 40 ayrı konuyu da okumak zorunda kalıyordum. Paralel kavramlar, isimler. Yani düşün, bir Anadolu Beyliği hakkında ödev yapacaksam ben o beylikteki tahta geçmiş kimselerin de maddelerini bulup yazıyordum falan. İlgili maddeleri de bulup inceliyorduk, yazıyorduk. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Bu da zihni tembelleştirilmesi de başka bir dehşet olarak çıkıyor karşımıza yapay zeka bağlamında.
Evet.
Ve öyle bir kolaylık gibi de bak. Yapay zeka, yani ben alışırsam, elim ayağım olursa ben ne yaparım diye düşündüm geçen. Çünkü bir şey istiyorsun, şununla ilgili araştırmalar var mı, pıt pıt çıkarıyor karşına. Ben alışmışım yani kendim Google Scholar'da falan tek tek tarama yapmayı. 13. sayfasına tıklayıp böyle hani diplerde uçlarda birilerini bulmayı falan seviyorum. Ama beni acaba bu konfora da alıştırır mı diye bir kendi içimde bir üretici, bir yaratan olarak bir dehşetle yaşadığım oluyor açıkçası.
Ya bence insanlığı kesinlikle tembelleştiriyor. O hani yeni bir şey araştırma heyecanı, serüveni, işte bir şey araştırırken farklı bir şey çıkıyor önüne. Oradan onu bilgi ediniyorsun, ekliyorsun falan. Yeni bir şeyler öğreniyorsun ve hani evet bu baktığın zaman senin zamanını alan bir şey ama o süre zarfında beynini sürekli çalıştırıyorsun ama sen bunu yapay zekaya sorduğunda sana asistan gibi önüne hazır bir şekilde çıkartıyor ve onu araştırmana, düşünmene
Evet,
gerek kalmıyor. O yüzden
üzerinde düşünmüyorsun, kafa yormuyorsun, kaynakları tek tek bakmamışsın.
ya bu doğrudan bir sıkıntı zaten. Ben kesinlikle tembelleştireceğini düşünüyorum. Bir dehşet öğesi daha var aslında ve bu bir teori de aynı zamanda. Ölü internet teorisi var.
Aa evet.
İşte bu şeyden
Burada
bahsediyor.
da dijital dünyanın dehşetlerine
Evet,
girdik.
şey diyor işte Instagram'daki insanlar, takipçiler hepsi bir bot hesap. İşte like atan insanlar gerçek değil. O güzel yorum atan insanlar da bir robot, yapay zeka.
Ki baktığım zaman Twitter bunun çok büyük bir örneğidir. Eski çok okunan 2016-2017'de falan en son üretilmiş kloklar, zincirler, paylaşımlar dönüyor. İnsanlar yeni içerik üretmiyorlar ya da yeni bilgi görünmüyor. İnternet ve artık benim bakmak istediğim bir yer değil yani. Çok böyle bir araştırma bir şey yapmayacaksam, takip ettiğim hesapların film duyurusu falan yoksa, kitap duyurusu bakmıyorum mesela ben.
Bunu aslında video oyunlarında kullanıyorlar şu anda. Atıyorum işte yeni bir online oyuna başladın. Level'ın daha çok düşük. Önüne senin bot hesaplar atıyor ama gerçek bir kişiymiş gibi atıyor ve onlarla savaşarak karakterini kasıyorsun. Ama tabii fark ediyorsun sonra dikkatli baktığın zaman aslında bot hesaplarla oynuyorsun. Hani ilk 10 level'a kadar seni bot hesaplarla oynatıp belli bir level'a geldikten sonra gerçek kişilerle oynatıyor. Hatta bunu geçen de gördüm Counter-Strike'ta. İzleyici moduna geçtiğinde karakterin öldükten sonra izleyici moda geçiyorsun yani insanlar silahlı ilerliyor. İzleyici moduna geçtiğinde karakteri izlediğinde karakter böyle durup sapıtmaya falan başlıyor. Aslında gerçek insanlar değil oynayanlar. Bu şu an bir gündemde. Bu oyunlarda uygulanabiliyorsa neden sosyal medyalarda da uygulanmasın? Niye direkt doğrudan internette uygulanmasın? Ki uygulanıyor bile olabilir şu anda. Bunu bilmiyoruz, bu bir teori.
Yani aslında biz ölü internetin üzerinde dolaşan hayaletler miyiz?
Olabilir. Aslında şey şu an aklıma geldi yine. Kairo filminden aklıma geldi. Orada da bilgisayar üzerinden böyle virüsmüş gibi hayaletler internette yayılıyordu. Bir kıyamet senaryosuna doğru dönüşüyordu. Ya bu gerçeğe de dönüşebilir aslında yani. İnternetteki yapay zekalar bilinç kazanıp böyle bir lanet hikayesine de dönebilir yani mevzu.
Matrix'e de kahin mi diyordu? Hani vampirler ve kurt adamlar da aslında şey yazılımda ortaya çıkmış virüslerdi diye yani.
Gibi.
Hatırlıyor musun? Matrix 2'de de konuşuluyordu.
Ya.
Reloaded'da.
Evet, o film şu an aklıma geldi tekrar böyle ölü internet teorisini düşününce. Ya böyle yapay zeka sapıtıp böyle herkesin bilgisayarına virüsler, korkunç içerikler şey yapabilir yani. İnternetteki
Evet.
verilerinden, korkularına göre. Ya bunun ben ya oyun sektöründe geleceğini şöyle görüyorum. VR teknolojilerinde bence bunu uygulayacaklar. Bazı sanat sergilerinde uyguluyorlar çünkü işte odaya girdiğinde
Bu şey
seni...
değil mi, VR hani gözlük takıyorlar.
Evet, sanal gerçeklik.
Oradaymışsın gibi. Evet.
Orada direkt senin kişisel korkularının yansımalarını oynayabilirsin mesela direkt. Bu bence direkt kalp krizi garantili bir şey. Bence sıkıntılı bir şey. Bilmiyorum uygularlar mı ama bence uygulanması çok muhtemel ileride.
Mantıklı aslında ya. Ama şey de çok enteresan bak. İnsanın kendi eliyle hani ortaya çıkardığı bir dehşetin bir ürünün dehşete dönüşüp o insanı hedef alması. Yani şey, ama Anadolu'da eski bir söz var ya hani, ağaca işte balta vurmuşlar, sapı benim bedenimden, o bana koyuyor demiş hesabı.
Evet.
Biraz öyle bir durum var burada.
Evet, bu yapay zeka, dijital korkularımız sanırım gelecekte de çok popüler ve şey olmaya devam
Evet.
edecek yani.
Çünkü insanlar şimdi kazaları azaltmak için şu an şeyi tartışıyorlar. Ben o Twitter'da da öyle takip ettiğim hesaplar var, bu araç teknolojiyle ilgili paylaşımlar yapan. Şey öngörülüyormuş artık. Dijital arabalar. Yani
Evet.
çünkü insana bırakıldığı zaman bu kaza falan oluyor. Artık böyle hani sen gireceksin verisini, o yolda otomatik bir şekilde bir raylı sistemmiş gibi bu o bilgisayar programı. Ama onun da problemleri olabiliyormuş yani henüz şeyde.
Convenient filminde de beni eve götür diyordu ya, böyle oturuyordu yan koltuğa,
Evet
götürüyordu
evet
falan. Set
evet
tanıma sistemi
evet evet.
vardı. Araba kilitliyordu kendini, kız çıkamıyordu falan.
Evet. Yani öyle direksiyon olmayan arabalar falan da göreceğiz ve muhtemelen bizim oturduğumuz çoğu ev muhtemelen dijital, yani dijitalize edilecek belki de yani. Ve bu açıdan biz yapay zeka korkusuyla alakalı birçok dehşeti aktif bir şekilde film ve hikaye kurgularını galiba göreceğiz, yaşayacağız ya da
İnsanlar
hissedeceğiz.
şu an yapay zekanın yapabildiği olanaklara böyle bakıp ilgi gösteriyor. Aa, ne güzel falan, çok değişik diyor,
Evet.
ama ya bu çok aslında sıkıntılı da bir yere gidebilir yani.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi Radyosu'nda Kara Ağaç Hayaletleri'nin sonuna geldik. Bize sosyal medya hesaplarımızdan, radyomuzun iletişim adresleri üzerinden yorumlarınızı, eleştirilerinizi, istek ve önerinizi ulaştırabilirsiniz. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola, yine bir duyurumuzu hatırlatalım. Kara Ağaç Hayaletleri programımızın son bölümlerinde sizden gelen korku anlatıları özel bölümü olacak. 27 Şubat 2028 Perşembe tarihine kadar bize başınızdan geçmiş olabilecek, büyüklerinizden, ailenizden, çevrenizden duyduğunuz, dinlediğiniz anlatıları, gördüğünüz kabusları ya da korku anlatıları, efsane ve rivayetleri bize aktarabilirsiniz. Siz yazıp yollayın. Yayında seçtiğimiz anlatıları okuyacağız. Son gönderim tarihi 27 Şubat 2028 Perşembe olacak. Ben Mehmet Berk Yaltırık.
Ben Berkay Sarmacı.
Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler efendim.
Karaağaç Hayaletleri.